أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 394. حديث خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم. Sizin evlerinizin en hayırlısı içinde yetim barındırılan evdir. Aleyhissalatü vesselam böyle istiyor, böyle tarif ediyor. Bir ev ki o evde yetim barındırılacak. Ama benim iki çocuğum var zaten, standardı aşmışım. Bir de yetime nerede yer bulsam diyenlere sözüm yok. Hani bir oğlu olacak, bir de kızı olacaktı. Ona göre oturacağı odayı, çocuklarına ayıracağı bölümü, yatacağı yeri, mutfağını, banyosunu belirlemişti zaten, standart her şey. Bu eve bir de yetim çocuk gelmesi, bir de yetim çocuğun barınmasının anlamı yoktu. Tamam ama benim onlarla ne işim var ki? Ben aleyhissalatü vesselam'dan aldığımı söylüyorum. Sizin evlerinizin en hayırlısı içinde yetim barındırılan evdir buyuruyorsa, demek ki bir ev daha hayırlı olması için diğer evlerden fark olarak içinde yetimin barındırılması gerekirmiş. Bu yetim herhangi bir kişinin herhangi bir yerde bıraktığı yetim olabilir. Ama sizin evde birinin yetimi de olabilir. Yani siz bir yetimi evinizde barındırabilirsiniz. Bu barınma işi sizin eviniz tarafından gerçekleşince siz o evin en hayırlı ev olduğunu düşünün. Hani babasını kaybetmiş bir çocuk, o anda baba bulamamış bir çocuk, annesiyle yapayalnız kalmış bir çocuk. Ben bir diyeyim, sen 2, 3, 4, 5 anla. Böyle çocukların barınak ve sığınak aradıkları bir gerçek. İşte bu senin ev olabilir. Ama onların çocukları alınarak annelerinin yapayalnız bırakılması şeklinde mi anladınız? Ben öyle demeye cesaretim yok tabii. Anneleriyle birlikte mi barındırırsınız? Yoksa sadece çocuklarımı almak durumundasınız? 3-5 çocuk kalmıştı da onlardan birini siz aldınız, birini bir başkası mı aldı? O tür hesabın içine ben giremiyorum. Ama evlerin en hayırlısı içinde yetim barındırılan evdir. Yetim, babasını kaybeden çocuktur. Yetimin babası yoktur. Annesini kaybedince çocuk yetim olmaz. Hatta Türkçe'de ona öksüzdür denir. Zaten annesi hemen bir başka anne yerine zaten kaybettiği annesinin yerine bir başka anne bulması daha kolaydır belki. Elbette bu yeni annenin de Allah rahmet ve şefkat ve merhametini artırsın. Ama babasını kaybedince çocuk, o artık yapayalnız kalmıştır. Onun bir barınağa ihtiyacı vardır. Eğer bu sizin eviniz olursa unutmayın, o ev evlerin en hayırlısıdır. 395. Hayru dinikum eyseruhu. Dini uygulamaların en hayırlısı, en kolay yapabilir olanıdır. Yani din adına, iman adına, İslam adına, Allah dedi diye, peygamber dedi diye yapabileceğimiz şeyler, aslında fıtrata en uygun, en kolay olanlarıdır. Onun için, Allah dedi, peygamber dedi diye yapmak zorunda olduğumuz, yapmayı istediğimiz, kulluk yapmak için sarıldığımız o işler var ya, onların böyle en kolay olanlarını, herkesin takip ve taklit edebileceklerini seçince peygamber modeline uygun hareket etmiş oluruz. Aleyhissalatü vesselamın ahlakını anlatan sahabe, iki işten hangisi daha kolaysa onu seçerdi şeklinde haber vermektedir. Biz de öyle yapmaya çalışalım. Daha kolay, daha rahat olanını. Peki ama kaçmak anlamına gelir mi? Bir arkadaş şöyle çalıştığı iş yerinin koridorunda bağırıyordu. Ben aranıza girdikten sonra dinimi bozmaya başladınız ey hocalar diye. Sizinle tanıştıktan sonra ikindi ve yatsı namazlarının sünnetini bıraktırdınız. Ezansız namaz kılmaya başladım, mescide gitmeyi bıraktırdınız. Namazdan sonra tesbih ve dua vardı benim dinimde, onları bıraktırdınız. Sanki her okuduğum şeyle ben dini daha az şekliyle daha idare eder biçimde nasıl yaşarım, o hale geldim diyordu. Evet, belki caiz olanlar da bunlar, fakat insanlar sofrada en azıyla idare etmezlerken, düğünde, dernekte, mesleki hayatlarında en azına razı olmazlarken, nasıl olur da Allah'ı razı etmede en azına razı olurlar? Ona hala aklım ermiyor. Yani salatasız yemek mi mümkün değil? Demeyin, dahasını duymuşum. Çorbasızsa zaten yemek saymaz kimileri onu. Ama tatlısı, ama ekşilisi, ama etlisi, ama sütlüsü, ama öteki, ama berikilisi de olsun diye insanlar hatta mevcut malzemenin dizaynındaki bozukluğa bile razı değiller. Her şey yerli yerince olsun, şöyle ağzının tadıyla dört dörtlük bir yemek zevki alsın için. Öyleyse dinde de azaltmak şeklinde anlamıyoruz ama ikisinden hangisi kolaysa onu kabulleniyoruz. Mesela her gün oruç tutmak zaten yasak. Bir yılı tam oruçla geçirmek sanki isyan anlamına gelecek. Peki en fazla iki günde bir oruç tutacağız. Tamam, Davud Aleyhisselam'ın orucudur diye biliyoruz. Ama mesela haftada sadece iki gün, pazartesi ve perşembe günleri, o bile çok gelebilecek zannediyorsanız, ayda sadece üç gün, eyyâm-ı bîd denilen 13, 14 ve 15. günlerde oruç tutarsanız, işte bu kolay olanıdır ve siz oruç tutmuş olursunuz. Hatta onu da beceremeyecek, onu da yapamayacak durumda olanlar, Ramazan ayından sonra Şevval ayında 6 gün daha oruç tutarlarsa, bu da o kişiye bir yıllık oruç sevabı kazandıracaktır. 396. Hayru şebabikum men teşebbehe bi kühulikum ve şerru kühulikum men teşebbehe bi şebabikum. Gençlerinizin en iyisi, en hayırlısı yaşlarınıza benzemeye çalışandır. Yaşlarınızın en kötüsü ise gençlerinize benzemeye çalışandır. Ne dersiniz? Yaşlıya benzemeye çalışan genç, gence benzemeye çalışan ihtiyar. Ama elbette gençlik ve ihtiyarlık adına bir kural olmalı bu hadisi anlamak için önceden. Yani genç, biraz daha unutkan, biraz daha densiz, biraz daha delikanlı, biraz daha uçar, biraz daha kaçar yapılı olabilir. Gençtir. Hatta gencin dünyaya, harama, kadına, makam ve mevkiye meyli elbette ihtiyardan daha fazladır. Diğeri onu elemiş, eleğini asmış biçimde imkansızdır zaten çoğu zaman nice isyanlara. Öyleyse genç mi birisi? Gencecik, taptaze, gücü kuvveti yerinde, yani bileği, eli ayağı, beli, kafası ve gönlü her şeyle direnç sahibi, dinç birisi mi? Ama işte bu kişi buna rağmen, bu imkanlara rağmen sanki yaşlıların hali gibi olgun, sanki onlar gibi günahtan kendini alıkoymaya çalışabilen, sanki onlar gibi hayatın ne olduğunu, ölümün ne anlama geleceğini, bu dünyanın nasıl da bitip tükeneceğini bilen birisi olmaya çalışıyorlarsa, bu gençler elbette en hayırlılardır. Ama ihtiyarlara gelince, adam yaşı yetmiş, işi bitmişken bitmemişse, bitmediğini zannediyor, öylece davranmaya gayret ediyorsa, sanki gençmiş gibi davranıyorsa, genç gibi çapkın olmaya, genç gibi akılsız olmaya, delikanlı olmaya, genç gibi sorumsuz olmaya, genç gibi uçarı olmaya çalışıyorsa, bunlar da en kötüleridir, yaşlıların en kötüleri. Peki ne yapsak o zaman? Gençlerin kafasına vursak, iştahlarını kessek, sen hele otur kenarda köşede desek, hiç sağa dönmeseler, sola bakmasalar, hani bazı atalar vardır, evlatlarından isterler aynı durumu. Onun işi bitmiştir ya, köşeye oturmuştur, bir abdest alır gelir, henüz daha abdestini muhafaza edemeden vakit girmemiştir, tekrar bir abdest daha alıp gelecektir, şöyle iki satır Kur'an okursa okuyacak, değilse yanında oğlu da bulunacak, kızı da oturacaktır, onlar da onun gibi olacaklar, namaz vakti gelince camiye gidip gelecekler, giderken hoş sohbet edecekler, dönünce hayattan konuşacaklar, sonra gerekirse uyuyacaklar biraz, sonra tekrar yeniden hayata aynı minval köşesinde devam edecekler ya, kendisi böyle olduğu gibi 30 yaş küçük, Hatta 35 yaş küçük evladı, hatta gerekirse torunları da aynısını yapacak ya, böyle değil. Genç olacak, dinç olacak, dinamik olacak, yani etkin ve egemen olacak, hayatı avucunda tutacak, hayata hakim olmaya çalışacak ama yaşlıların olgunluğunda. Kendilerine hakim ve sahip olarak, günaha meyletmeden, dünyaya meyletmeden, kendisini dünyaya kapıp kaptırmadan Allahu Teala'nın istediği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örneklediği gibi yaşamaya çalışacaklar. İşte bu gençler içimizdeki en iyiler olacaktır. Ama ihtiyar adam kendisini genç zannediyor. Yani sorumsuz, hayatla ilgisiz, sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlarsa işte onlar da en kötüleri olacaktır. İçimizdekilerin en kötüleri. Demek ki yaşlı adamın daha bir ölüm düşünmesi, kendisini ölüme göre hazırlaması, öleceğim elde bir ama hesaba çekileceğim demesi gerekir ya, genç de öyle davranırsa elbette o en hayırlı olacaktır. Bizde yaşlılık, bizde ihtiyarlık, bizde gençlik farklılaşmış. Mesela düşünün isterseniz, 55 yaşında bir adamın neler yapabileceğini, genç mi ihtiyar mı olduğunu, ama unutmayın aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hani şu İslam'ın o en şerefli savaşlarının birincisi vardı ya, Bedir Savaşı'nda Medine'ye gittikten sonra Kureyş'in saldırısına karşı geldikleri ve zaferle sonuçlanan o savaşta 55 yaşındaydı. Tekrar okuyorum. Gençlerinizin en iyisi yaşlarınıza benzemeye çalışanıdır. Yaşlarınızın en kötüsü ise gençlerinize benzemeye çalışanıdır. 397 Hayru sufufir rical evveluha ve şerruha ahiruha ve hayru sufufin nisa ahiruha ve şerruha evveluha. Erkek saflarının en hayırlısı ön saflar, en şerlisi arka saflardır. Kadın saflarının en uygunu arka saflar, en uygunsu ise ön saflardır. Bilmiyorum, ayıp olur mu? Biraz cesaretle söylesem, bizi ilgilendirmiyor mu dediniz ne? Çünkü biz bir başımıza cemaat, bir başımıza imam, bir başımıza saf oluşturarak namaz kılıyoruz değil mi? Seccademiz var, yani mescidimiz bize ait sadece. Kocaman bir dükkanın bir köşesine serdiğimiz bazen bir karton kutunun açılımı, işte bir kolinin veya katlanmış şekli, o bizim mescidimiz olur. Ya da hatta bazen belki daha kaliteli seccadelerimiz vardır. Ama her şeye rağmen mescit sadece bize aittir değil mi? Ön saf arka saf yoktur onda. Öndekiler arkadakiler olmaz. İmam da biz, cemaat da biziz. Müezzinliği de biz yaparız gerekirse. Ama zaten onlar olmadan da namaz oluyormuş. Nedense tarih boyunca bizi galiba oyalamışlar. Camiye gideceksin, cemaat olacaksın, imam olacaksın, müezzinlik yapacaksın diye. Onlar hepten galiba teferruat niteliğindeymiş. Onun için bunlar bizi ilgilendirmez mi dediniz ne? Galiba bana öyle geliyor sesiniz. Peki, siz değil ama anlattığım aleyhissalatü vesselamın sözünü tekrar ediyoruz. Müslümanlar, camisiz, mescitsiz, imamsız, ezansız yaşamazlar, selamsız olmazlarmış. İşte onların o onsuz olmaz makamında hayatın temel ihtiyaçlarından biri olarak camilerinde adab ve erkanlarını belirleyen bir hadisin huzurundayız. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, erkekler önde olacaklar, en öndekiler daha hayırlı, öyleyse gayret edin, en ön safta olmaya çalışın. Ama ben ezandan çok sonra çaresiz zaruri, adetim değil de bugün mecburen gittim, kapının kenarının köşesinde bir yer buldum. Hem ki hadi diyelim ki arka saftı ama kadınlar yoktu zaten. Ben hanımımı da götürmek istemiştim ama kimse yokmuş. Bu hadisten dolayı ben ne yapacağımı şaşırdım diyorsanız, devam edin okumaya. Bir hadisle şaşkına döndünüz. İkinci hadis düzene koyacak. Üçüncü hadis yeni bir şekil kazandıracaktır inşallah. Namazda erkekler önde, erkek çocuklar arkada, kadınlar onun arkasında. İşte böyle bir saf düzeni olacak. Erkeklerin en ön safı en hayırlı olacaktır. Hatta imamlık yapacağım bir sırada, bir mecliste, şöyle safları doldurun bakalım, arada boşluklar olmasın, ön safta yer varken arkada durmayın dedim. Herkes bir sağına bir soluna baktı. Önüne bakıp da boşluğu ayarlayan yoktu ya da safta bir boşluk belirleyip de arkadan birini çağıran olmadı. Dedim ki Müslümanlar, Kabe'den yana döndüğünüzü biliyorsunuz herhalde. Kıble Kabe'ye doğru dönmek değil mi? Evet dediler. Kim ki Kabe'ye bir adım daha, bir saf daha önde durmayı istemez. Neden öyle kendi kendinize arka safta da olsa razı izlemeye çalıştınız? Allah'tan korkun, istemez misiniz Kabe'ye bir adım daha yakın olmayı? Ha gayret, hadi bakalım dedim. Ancak o zaman evetlediler. Hemen bir saf öne geçmeye çalıştılar. Hiç olmazsa öndeki safta açık yer kalmadı böylece. İşte en öndekiler daha hayırlı. Bir öndeki daha hayırlı. En arkada kalmak istemiyorum demek daha güzeldir. Ama en arkada bir kişi varsa önden birini arkaya çeker ve birlikte safta durur. Çünkü kendi başına safta durmak yerine iki kişi olması gerektiğini öğrenmiştik. Buna göre erkeklerin saflarının en hayırlısı en ön saf ama bir ön saf ama öndeki saftır. En arkadaki ise en şerlisidir. Arkada durmayın, arkaya razı olmayın, öne doğru geçmeye çalışın. Ama bitmişse, ön safta yer yoksa, kalmamışsa artık sizin duracağınız en ön saf işte o durduğunuz yerdir. Sonra gelenler onun arkasına dursun. Siz şerlisine razı olduğunuz değil, başka olmadığı için orada durduğunuz için sizinki de mübarek olsun. Ama kadın safların en uygunu ise arka saflardır. Onlar arkada durmaya çalışsınlar, arkaya geçsinler, arkada yer alsınlar. En arkadakiler daha hayırlıdır onlar için. Namazda huşu için, huzu için, Allahu Teala'nın huzurunda durduğunun bilincini daha canlı yaşayabilmek için arka saflar daha iyi kadınlar için. Ama arkaları doldurmuşlar, öne doğru geçmek zorunda kalmışlar, çaresiz en ön safta durmuşlar, mümkünse durmasınlar ama başka çare yokmuş, öyle yapmışlar. İşte o da safların en şerlisidir, fakat bilinsin, ona göre kaçılmaya çalışılsın. Tabi aynı zeminde, aynı düzlemde erkekler ve kadınlar beraber namaz kılacağındadır bu sözler. Ama biz artık onu çoktan halletmişiz. Kadınları ya caminin dışına almışız, sizin camide yeriniz yok, hadi bakalım demişiz. Onlar kendi başlarına buyruk başka yerlerde saf tutuyorlar. Yani sözümü yadırgamayın, başka yerlerde saf tutmaları, başka yerlerde namaz kılmaları anlamına da gelmez. Onlar bir başka yerde erkekle kadın bir arada yaşayabilirler. Yan yana, kenar kenara, köşe köşeye, masa masaya, sıra sıraya olabilirler. Ama camide yan yana olur mu erkeklerle? Hatta aynı kapıdan girebilirler mi? Aynı düzlemde durabilirler mi? Caminin alt tabanında onlara da yer ayırabilir mi? Aman efendim, Allah korusun. Din gider, iman gider demiyoruz ama namus gider, iffet gider herhalde. Elde kalmaz bir şey zannediliyor. Onun için ya onları yukarıya almışız, ayrı bir bölgeye, ayrı bir bölüme. Dolayısıyla aşağıda imam efendi, hoca efendi konuşurken onlar kendi dünyalarında konuşmaya dalıyorlar ve hatta gürültüleri aşağıdakileri susturacak kadar etkin ve egemen oluyor. Ama işte onlar bir başka yerde, bir başka çarşı pazar platformunda, bir başka ortamda yan yana, bazen hatta göz göze, diz dize olabiliyorlarsa bu ayrı bir konu, o ayrı bir konu galiba. Ben yine hadisi okuyayım, siz yine düzgün anlayın. Erkek saflarının en hayırlısı ön saflar, en şerlisi arka saflardır. Kadın saflarının en uygunu arka saflar, en uygunsuzu ise ön saflardır. Ey mahallelerindeki Müslümanlara namaz kıldırmak konusunda kendilerini görevli bilenler, bir bir, tek tek, kapı kapı dolaşın o komşularınızı, yani cemaatinizi. Siz onlarla birlikte namaz kılacaktınız. Çocuklarıyla birlikte, anaları dahil, kızlarıyla birlikte, babaları dahil camiye çağırın. Özellikle sabah ve yatsı namazlarında mutlaka gelsinler. Siz sabah namazı sünneti ile farzı arasında beklerken Kur'an ve sünnetten bölümler okuyun onlara. Sabah namazından sonra onlar hemen evlerine dönünce yetişecekleri bir şey yoktur. Hiç olmazsa kimileri gitse kimileri kalacak durumdadır. Onlara din ve iman adına bir şeyler duyurun ayet ve hadislerden, yatsı namazından sonra da aynı şeyi yapın ama özellikle sabah namazından sonra okuduğunuz Hüvallahüllezî diye meşhur bildiğiniz Haşr suresi son 3 ayetinin ne olduğunu her gün bir kere daha tekrar edin. Çünkü her gün okuyorsunuz ama yatsı namazından sonra da Âmener Resûlü diye bildiğiniz ve her gün okuduğunuz ayetlerin ne anlama geldiğini kısacık bir kere daha hatırlatın. Ondan sonra da Kur'an'dan ve sünnetten o Müslümanlara bir şeyler duyurun günlük. Yani duyurmak, gündemde tutmak anlamına zikir yapın. Allah'ın zikrini ki in huve illa zikru lil alemin olan Kur'an'ı gündemde tutmaya çalışın, hatırlatın onlara. Kadınlar arkaya dursunlar, daha arkada duranlar daha hayırlı olsunlar. Erkekler önde dursunlar, daha öne gelenler daha hayırlı olsunlar. Ama öyle bir ortam oluşturun ki Kur'an'ın ve sünnetin huzurunda sizin sorumluluğunuzda ama onların da sorumluluğunda bir cennet yolu beraberliği sağlayın inşallah. Allah yardımcımız olsun. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 398. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, onlara en çok faydalı olanıdır. İnsanların en hayırlısı, onlara, insanlara en faydalı olanıdır. En çok faydalı olanıdır. İnsanlar ve insanlara faydalı olmak. İnsanların hayırlısını öğreneceksiniz. Bakın, seçtiniz, 100 kişi buldunuz. Kimisi esnaftı, kimisi boş geziyordu, kimisi dede, kimisi baba konumundaydı. Kadını ve erkeği de vardı örneklemenin içinde. Ama şöyle zengin, biraz fakirlerden de seçtiniz. Hem şişman olanlar, hem zayıf olanlar, hem hasta başı bekleyenler, hem hasta olanlar vardı. Ama mesela 100 kişi seçtiniz. Bunların hayırlı olanlarını ayıracaksınız. Kadınlar mı hayırlı erkekler mi? Olur mu öyle? Peki zengin mi fakir mi? Uzun mu kısa mı? Mavi gözlü mü yeşil gözlü mü? Denilir mi böyle bir şey? Hayır, bunlar da olmaz ki. Onları Allah vermişti zaten. Allah herkese öylece imtihan sorularını gönderir. Peki ama kimdir insanların en hayırlısı? Onlara en faydalı olandır. Peki yani her gün onlara şeker dağıtan olmadı ama mesela elektronik ve elektrikli ev aletleri üreten ve onlara en ucuz fiyatla verenler ya da meyve bahçeleri olup insanlara hediyeler dağıtanlar. Öyle değil ama mesela çay ve çayhane sahibi olup da parasız insanlara dağıtım yapabilenler kimdir acaba en hayırları? Madem öyleyse ben çay değil yemek dağıtırım dedi son günlerde birisi. O da bir lokanta işletmeye başladı ki haftanın 3 gününde bedava yemek servis yapıyor öyle mi? En hayırlısı bu mudur dediniz? Öyle değil. Ya en hayırlısı insanlara en faydalı olansa fayda mantığında birleşelim. Acaba faydalı nedir? İnsanların o şey olmadan önceki haline göre o şeyle beraber olduktan sonraki durumları onları cennete doğru götürüyorsa, onları cehennemden alıkoyuyorsa işte bu onlar için faydalıdır. Mesela atın evinizdeki tüm su bardaklarını, cam mı, porselen mi, yoksa plastik mi, bakırdan mı, demirden mi, çelik kap mı yapılmış, hangisi olursa olsun atın onları, biz yenisini yaptık. Bunun ne olduğunu kimse bilmez, neydi belirsiz bir su bardağıdır ama hadi hepinize bedava dağıtıyoruz. Hepiniz artık bununla içeceksiniz suyu, içtiğiniz suyun tadını bir başka alacaksınız. Şeker bardaklar diye yeni marka bir bardak üretseniz su bardağı. Evet, herkese verdiniz, her evin mübrem ihtiyacı dediniz, onsuz olmaz dediniz. Çocuk sayısınca, adam sayısınca, insan sayısınca, evdekiler sayısınca herkese dağıttınız. Ne oldu? Peki o bardaklar o eve geldikten sonra ondan önceki döneme ait bardaklarla beraber yaşanan hayata göre bu yeni hayat onları daha iyi Müslüman ediyorsa tamam bu bardak onlar için faydalıdır. Onu bilesiniz. Hayırlıdır elbette. Bunu sağlayan insanlar da insanlara faydalı olan ve en hayırlı olanlardır. Bulun böyle bir şey. Mesela zeytinyağı böyle midir deseniz? Öyle zeytinyağı ürettiniz ki tüm Akdeniz havalisi hepsi sizindi. sadece Türkiye sahilleri değil, İtalya'dan İspanya'ya, Cezayir'den Fas, Tunus, Libya'ya kadar alabildiğinizce ne kadar bölge varsa, zeytin üretilen nereler varsa hepsi size aitti ve tüm dünyanın zeytinyağını siz üretiyordunuz. Katkısız ve katışıksız, saf ve tertemiz zeytinyağlar vardı ve herkese verdiniz, bütün insanlığa sundunuz. Hayırlı oldunuz mu? İnsanların en hayırlısı siz misiniz? Peki ama insanlar önceki hale göre şimdi daha iyi Müslüman oldularsa, bu yeni zeytinyağlarıyla insanlar cennete doğru yollandılarsa, cehennemden alıkondularsa, elbette siz en hayırlı oldunuz. Olmadı mı? Peki ama siz Fatiha öğrendiniz. İhlasla beraber Felak ve Nas öğrendiniz. Diğer 10 sureyle birlikte ama 50 hadis, ama 100 hadis öğrendiniz. Bütün bunları ev ev dolaştınız, kafa kafa, gönül gönül dağıttınız, kulaklara bir bir damlattınız, gözlere bir bir yerleştirdiniz, kalplere yerleştirmeye çalıştınız. Söyleyin, faydalandı mı insanlar onunla? Ondan sonra daha iyi Müslüman olmaya çalıştılar mı? İşte o zaman siz en hayırlısınız. Dahası olur mu? Ama efendim, ekmeği yokmuş adamın, ben ekmek verdim, faydalı olmaz mıydım? Yani ekmeği yokken adam, kuru ekmekle idare ederken daha yalvarıp yakarıyorsa Allah'a, aman Allah'ım affet, çaresizim, senden istiyorum derse, ama sen sadece ekmek değil, et de verdin, yağ da verdin, tat da verdinse, böylece adamın dualarını bitirmişsen, artık isyana başlamışsa, hani denizde bindiği gemi sallanırken dua ve niyaz eder de, karaya erişince küfre ve şirke başlarsa, nasıl da günahı artar, nasıl da cezası artarsa, senin acaba ona yaptığın ne faydası oldu ki? Oğlunu aldın bir yere götürdün, yazdırdın onu. Kızını aldın başka bir yere götürüp yazdırdın, adını yazdırdın, sanını, geçmişini, geleceğini yazdırdın. Artık orada yazılı oldu, kayda geçti, kaydettiler, bağladılar oraya. Ondan sonra artık oranın çocuğu oldu, orayla beraber oldu. Ne dersiniz, bu onun için faydalı mı oldu? O aileden bu çocuğu alıp onların elinden alıp da oraya verince artık sen o ailenin hayrına mı yaptın, şerrine mi? Bunu genel anlamda evet diyebildin mi? Oldu mu öyle şey? Öyleyse hadisi yeniden okuyorum. Yeniden düşünün. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı, onlara en çok faydalı olanıdır. Evet, faydalı olmak, insanlara faydalı olmak, onların bu yaşadıkları hayatın sonunda cennete gitmeleri için uğraşmak, cehennemden kurtulmaları için uğraşmaktır. Böyle yapanlar insanların en hayırlısıdır. Dünyada hasene, ahirette hasene sahip olmaları için uğraşanlar faydalı olanlardır. İşte bunlar insanların en hayırlarıdır. 399. Hayru mesacidin nisa kavru buyutihinne. Kadınların mescitlerinin, namaz kılacakları yerlerin en iyisi evlerinin köşesidir. Allahu Ekber. Az önce ne demiştik? Hadi kadınlar mescide demiştik. Peki ama onların mescidinin en hayırlısı, evlerinin bir köşesi, namaz kıldıkları yermiş. Evet, işin aslı öyle tabii. Yani az önceki söylediğim, yine de birlikte namaz kılınan bir yerdeki safların hayırlısı ve şerlisi konusundaki peygamber sözünden kaynaklanıyordu. Ama bir kadın namazını kendi mescidinde kılarsa, yani evinin şöyle ücra bir köşesinde, hatta çoluk çocuğunun, torunlarının oturup oynadığı bir yerde değil, daha şöyle sakin, daha bir kenar köşede bir yerde kılarsa, bu onun için daha hayırlı bir yerdir. Kadınların mescitlerinin, kadınların namaz kılacakları yerlerinin en hayırlısı, evlerinin köşesidir. Peki, farz namazları gidip camide kılsalar, sonra gelip diğer namazları evde kılsalar, ama zaten erkekler de öyle kılacaktı, onu öyle öğrenmiştik. Gerçi biz, namazla ilgili ne varsa bütün dosyaları şayet camiye gideceksek veya değilse, kendi camimiz anlamına seccademizin başına gittikten sonra, hepsini orada bitirelim, tesbihimiz dahil, duamız dahil tamamlayalım, artık hayata yeniden dönelim. Hatta seccadenin başında başka bir kıyafet, onun dışında ayrı bir kıyafetle hayatımı sürdürelim diyen insanlarız. Onun için o bölümü şu anda konunun dışında farz ederek tekrar ediyorum. Kadınlar namaz kılacakları yerin en iyisi olarak evlerinin köşeleri bilsinler. evleri onlar için hayatın Allah'a arz edilen yerleridir, en hayırlı yerlerdir. Ama bir kadın ki hayatı hep sokakta, kaldırımda ve indirimde, tezgahın ötesinde veya berisinde geçiyorsa, yani hayatı işte böyle yaşamaya mahkum olduğunu kabul ediyor, devam ediyorsa, ben evimin köşesinde namaz kılarım, başka yerde kılmam diye öğle namazı çarşıda kılamam, pazarda olmaz namaz, çalıştığım yerde olur mu namaz diyorsa, artık ona sözüm yok elbette, ama evi kendisinin mescidi bilinen bir hayatın kadını ise, onun için namaz kılınacak yerlerin en iyisi evinin köşesidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.